Ayrım 15. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 133. Aureliano Jose'nin dönüşünden birkaç ay sonra, yasemin kokuları içinde süslü püslü bir kadın, 5 yaşlarında bir oğlan çocuğunu elinden tutmuş kapıya geldi. Çocuğun Albay Aureliano Buendia'nın oğlu olduğunu ve vaftiz edilsin diye Ursula'ya getirdiğini söyledi. Adı konmamış çocuğun nesebinden kimsenin kuşkusu olmadı. Çocuk hık demiş, albayın burnundan düşmüştü. Aureliano'nun ilk kez buz gördüğü zamanki durumunun tıpkısıydı. Kadın çocuğun nasıl doğduğunu anlattı. Gözleri fal taşı gibi açık doğmuş. Doğar doğmaz büyük adam gibi bakan gözlerini çevresindekilere dikmiş, onları yargılıyormuşçasına bakmış. Gözünü kırpmadan bakışı anasını korkutuyormuş. Ursula tıpkı o dedi. Bunun tek eksiği bir bakışla sandalyeleri yerinden oynatamayışı. Çocuğa Aureliano adını ve anasının soyadını verdiler. Çünkü yasalar uyarınca babası resmen tanıyıncaya dek çocuk babasının soyadını alamıyordu. General Moncada vaftiz babası oldu. Amaranta çocuğun yetiştirilmesini kendi üstlenmek için yanlarında kalsın diye çok diretti ama çocuğun anası buna karşı koydu. Tavukların cins horozların yanına salındığı gibi bakirelerin de askerlerin koynuna sokulması töresinden daha o sıralarda haberi yoktu Ursula'nın. Ama o yıl içinde bunu iyice öğrendi. Albay Aureliano Buendia'nın 9 oğlu daha vaftiz edilmek için eve getirildi. Baba tarafına hiç çekmemiş, esmer, yeşil gözlü bir çocuk olan en büyükleri 10 yaşını geçmemişti. Her yaşta, her renkte ama hepsi de erkek ve hepsi de babası konusunda kuşku bırakmayan çocuklar getirip duruyorlardı. Gelenlerin içinde yalnızca ikisi ötekilerden ayrı özellikler gösterdiler. Biri yaşına göre iri yapılıydı ve evde kırılmadık çanak çömlek, kırılmadık saksı bırakmıyordu. Ellerinde dokundukları her şeyi kırma yeteneği var gibiydi. Öteki annesi gibi açık renk gözlü sarışın bir çocuktu. Saçları kız çocuğu gibi uzatılıp lüle lüle kıvrılmıştı. Eve sanki orada doğup büyümüşçesine alışık bir tavırla girdi. Doğruca Ursula'nın odasındaki konsolun başına gitti ve kurgulu balerini istiyorum dedi. Ursula şaşırıp kaldı. Çekmeceyi açtı, ta Melkiades'in zamanından kalma eski tozlu ıvır zıvırı karıştırdı ve bir çift çoraba sarılı olan kurgulu balerini buldu. Bunu eve Pietro Crespi getirmiş, sonra da herkes unutup gitmişti. 12 yıldan az süre içinde albayın kendi savaş alanında tohumunu attığı tam 17 oğlunu Aureliano adı ve analarının soyadıyla vaftiz ettiler. Önceleri Ursula gelenlerin cebini parayla dolduruyor ve Amaranta evde alakoymaya çalışıyordu. Ama sonunda onlara armağanlar vermek ve vaftiz anneleri olmakla yetinmeye başladılar. Ursula ananın adını, adresini ve çocuğun doğum yeriyle tarihini büyük bir deftere geçirerek vaftiz etmekle biz üzerimize düşeni yaptık diyordu. Aureliano geldiğinde rahatça karar verebilsin diye defterleri iyi tutmak gerek diyordu. Ursula bir gün yemekte General Moncada ile bu şaşırtıcı üreme konusunu görüşürken Albay Aureliano Buendia'nın bir gün geri dönüp bütün oğullarını eve toplamasını yürekten istediğini çıtlattı. General Moncada, "Üzülmeyin aziz dostum, Aureliano sandığınızdan çabuk dönecektir," dedi. General Moncada'nın o anda bildiği ve açıklamak istemediği gerçek, Albay Aureliano Buendia'nın o güne dek giriştiği ayaklanmaların en uzun, en amansız ve en kanlısının başına geçmek üzere yolda olduğuydu. Durum yine Birinci Savaş'tan önceki aylarda olduğu gibi gerginleşti. Belediye başkanının koruyuculuğunda sürdürülen horoz dövüşlerine ara verildi. Garnizon komutanı Yüzbaşı Aquiles Ricardo, belediye başkanlığı görevini üstlendi. Liberaller ona kışkırtıcı gözüyle bakıyorlardı. Ursula Aureliano Jose'ye kötü şeyler olacak diyordu. Akşam 6'dan sonra sokağa çıkma sakın. Ne ki Ursula ne denli yalvarıp yakarsa söz dinletemiyordu. Bir zamanlar Arkadio'nun yaptığı gibi Aureliano Jose de ona ait olmaktan çıkmıştı artık. Sanki eve dönüşü, günlük geçim sıkıntılarını düşünmeksizin yaşama olanağı, onda da amcası Jose Arkadio'nun tembel ve sefih eğilimlerini uyandırmışa benziyordu. Amaranta'ya olan tutkusu hiç iz bırakmadan geçmişti. Avare avare dolaşıyor, bilardo oynuyor, gelip geçici kadınlarla yalnızlığını geçiştiriyor, Ursula'nın saklayıp da unuttuğu paraları yağma ediyordu. Sonunda eve yalnızca üstünü değiştirmek için uğrar oldu. Ursula, hepsi birbirinin eşi diye yakınıyordu. Başlangıçta terbiyelerine, efendiliklerine diyecek yok. Söz dinliyor, ne denirse yapıyor ve karıncayı bile incitemez gibi görünüyorlar. Ama sakalları çıkar çıkmaz ahlakları bozuluyor diye söyleniyordu. Asıl anasının babasının kimler olduğunu öğrenemeyen Arkadio'nun tersine Aureliano Jose, Pilar Ternera'nın oğlu olduğunu öğrendi. Kadın öğle uykularını kendi evinde uyusun diye ona bir hamak hazırlamıştı. Ana oğul olmalarından öte yalnızlıklarını paylaşıyorlardı. Pilar Ternera bütün umutlarını yitirmişti. Gülüşü çınlamasını unutmuş, bir orgun ağır vuruşlarına dönmüş, göğüsleri ardı arası gelmez sıkıştırmaların elinde ziyan olmuş, karnıyla kalçaları paylaşılan bir kadın olmanın kaçınılmaz kaderine kurban gitmişti. Yine de yüreği katılmadan yaşlanmıştı. Tombul, geveze, kendini kapıp koy vermiş anaç ev kadınları gibi olmuş, İskambillerin boş hayallerini bir yana atmış ve başkalarının sevgilerinde huzur avuntu bulmaya başlamıştı. Aureliano Jose'nin öğle uykusu uyuduğu evde, konu komşu kızları sevgilileriyle buluşurlardı. Sorgusuz sualsiz içeri girdikten sonra, "Pilar, odanı biraz kullanabilir miyim?" diyorlardı. Pilar onlara tabii hay hay diye karşılık veriyor ve evde bir başkası varsa ona dönüp insanların yatakta mutlu olduklarını bilmekten ben de mutluluk duyuyorum diye açıklıyordu. Bu hizmetinin karşılığında hiç para da almazdı. Geçkinlik döneminde bile kendini arayan, para vermeden, sevgi vermeden, her zaman zevk vermeden gelen erkekleri geri çevirmediği gibi odasını isteyen kızları da hiç geri çevirmezdi. Her biri de ateşli bir tohumun mirası olan beş kızının beşi de büyüyüp yetiştikleri günlerden beri yaşamın çapraşık yollarında kaybolup gitmişlerdi. Pilar'ın büyütüp meydana çıkarabildiği iki oğlundan biri, Albay Aureliano Buendia'nın güçlerine katılıp çarpışırken ölmüş, öteki 14 yaşındayken bataklıktaki bir köyden bir sandık civciv çalmaya çalışırken yaralanıp ele geçmişti. Bir bakıma Aureliano Jose, Kupa papazının yarım yüzyıldır kendisine müjdelediği uzun boylu esmer erkekti ve İskambillerin getirdiği bütün erkekler gibi o da alnına ölümün damgasını yedikten sonra Pilar'ın yüreğine ulaştı. Kadın onun ölüme yazgılı olduğunu İskambillerde görüyordu. "Bu akşam dışarı çıkma," dedi, "burada kal. Zaten Carmelita Montiel de kendisini senin koynuna sokmam için yalvarıp duruyor." Aureliano Jose bu sözlerdeki gizli yakarışı kavrayamadı. "Beni gece yarısı beklemesini söyle ona," dedi. Tiyatroya gitti. Bir İspanyol kumpanyası Tilki'nin hançerini oynuyordu. Aslında Zorilla'nın Gotların Hançeri adlı oyunuydu bu. Ne var ki liberaller muhafazakarlara Gotlar diye ad taktıkları için yüzbaşı Achilles Ricardo oyunun adını değiştirmişti. Aureliano Jose ancak kapıya gidip biletini kestirdikten sonra yüzbaşı Achilles Ricardo ile tüfekli iki askerin seyircileri aradıklarını fark edebildi. Aureliano Jose, "Yavaş gel yüzbaşı, bana el sürecek adam daha anasından doğmadı," dedi. Yüzbaşı onu zorla aramak istedi ve silahsız olan Aureliano Jose kaçmaya başladı. Askerler vur emrini dinlemediler. Biri, o bir Buendia diye açıklamaya çalıştı. Öfkeden gözü dönen yüzbaşı, askerin elinden tüfeği kaptı, sokağın ortasına dikilip nişan aldı. Ödlekler diye bağırdı. Keşke Albay Aureliano Buendia'nın kendisi olsaydı. Silah sesi çın çın öttüğü sırada, 20 yaşında el değmemiş Carmelita Montiel, portakal çiçeği kokulu suyla daha yeni yıkanmış, Pilar Ternera'nın yatağına biberiye yaprakları serpiştiriyordu. Aureliano Jose, kaderine kalsa, Amaranta'nın esirgediği mutluluğu onda bulacaktı. Tam 7 tane nur topu gibi çocukları olacaktı. Aureliano Jose, onunla bir yastıkta uzun yıllar geçirecek ve yaşlılığında onun kollarında eceliyle ölecekti. Ne var ki, sırtına gömülen ve göğsünü parçalayan kurşun, İskambillerin ters bir yorumuyla atılmış olmalıydı. Fala göre o gece asıl ölmesi gereken yüzbaşı Achilles Ricardo, gerçekten de Aureliano Jose'den 4 saat önce öldü. Silah sesi duyulur duyulmaz, yüzbaşı nereden geldiği hiç belirlenmeyen ve aynı anda atılan 2 kurşunla yere yıkıldı ve geceyi kalabalık sesler böldü. Yaşasın Liberal Parti! Yaşasın Albay Aureliano Buendia! Saat 12'de, yani Aureliano Jose'nin kan yitirmekten öldüğü ve Carmelita Montiel'in kısmetini okuyan fal boşa çıktığı sıralarda, 400'ü aşkın bir kalabalık tiyatronun önüne sıralandılar ve tabancalarını yüzbaşı Achilles Ricardo'nun sokağın ortasında bırakılmış cesedine boşalttılar. Yediği kurşunlardan ağırlaşan ve ıslanmış ekmek gibi ufalanan cesedi bir devriye eri el arabasıyla taşıdı. Meslekten gelme askerlerin taşkınlıklarına sinirlenen General Jose Raquel Moncada, siyasal etkenliğini kullandı, üniformasını yeniden sırtına geçirdi, Macondo'nun askeri ve sivil yönetimine el koydu. Ne var ki uzlaştırıcı tutumunun kaçınılmazı önleyeceğini umuyordu. Eylül'de birbirinden değişik haberler geldi. Hükümet ülkenin her yanında duruma hakim olduğunu ileri sürerken, liberallere gelen gizli haberler de iç kesimlerde silahlı ayaklanmalar olduğunu belirtiyordu. İktidardakiler savaş halinin varlığını açıklamaya yanaşmıyorlardı. Ama Albay Aureliano Buendia'yı gıyaben yargılayıp ölüme mahkum eden divan-ı harp kararı üzerine durum hükümet bildirisiyle duyuruldu. Albay'ı yakalayan ilk birliğe cezai infaz emri verildi. Ursula General Moncada'ya sevinçle "Bu demektir ki geri dönmüş," dedi. Oysa Moncada'nın bu konuda hiçbir bilgisi yoktu. Aslında Albay Aureliano Buendia ülkeye döneli bir aydan çok olmuştu. Gelişinden önce çeşitli söylentiler çıkmış, albayın aynı anda birbirinden çok uzak yerlerde bulunduğu ileri sürülmüş, hatta kıyı bölgesinde 2 kenti ele geçirdiği resmen açıklanana dek, General Moncada bile onun döndüğüne inanmamıştı. Resmi bildiriyi içeren telgrafı Ursula'ya göstererek, "Gözünüz aydın aziz dostum, yakında burada olur," dedi. O zaman Ursula ilk olarak telaşlandı. "Peki siz ne yapacaksınız?" diye sordu. General Moncada da aynı soruyu kendine kaç kez sormuştu. "Onun yaptığını yapacağım dostum," dedi. "Üzerime düşen ödevi yerine getireceğim." Ekim'in birinde şafak sökerken Albay Aureliano Buendia tepeden tırnağa silahlı 1000 kişiyle Macondo üzerine yürüdü. Garnizona sonuna dek dayanma emri verildi. Öğleyin General Moncada Ursula ile yemek yerken gümbürtüsü bütün kasabada yankılanan bir top güllesi hazine dairesinin cephesini darmaduman etti. General Moncada, "Onlar da bizim kadar iyi silahlanmışlar," diye içini çekti. Üstelik isteyerek, inanarak savaşıyorlar. Öğleden sonra saat 2'de, iki tarafın karşılıklı top ateşiyle yer yerinden oynadığı sırada, General Moncada daha baştan yitirildiğine inandığı bir savaşı sürdürdüğünden kuşkusuz olarak Ursula'dan izin isteyip kalktı. "Tanrı'dan dilerim ki Aureliano bu gece evde bulunmaz. Öyle bir şey olursa onu benim yerime kucaklayın. Çünkü kendisini bir daha göreceğimi sanmıyorum dedi. O gece Albay Aureliano Buendia'ya savaşı insancıllaştırma yolundaki ortak amaçlarını hatırlatan ve ordunun yozluklarıyla her iki taraf politikacılarının tutkularını kesin yenilgiye uğratmasını dileyen uzun bir mektup yazdıktan sonra Macondo'dan kaçmaya çalışırken yakalandı General Moncada. Ertesi gün Albay Aureliano Buendia Ursula'nın evinde generalle karşılıklı yemek yedi. Divan-ı Harp kendisi hakkında karar verinceye dek orada kalacaktı. Büyük bir dostluk havası içinde oturuyorlardı. Oysa onlar geçmiş günleri anarken savaşı unuttukları halde, Ursula'nın içinde buruk bir duygu, oğlunun çağrısız konuk gibi olduğunu, burada yeri olmadığını yineliyordu boyuna. Ursula, oğlunun gürültülü patırtılı bir grup asker tarafından korunarak içeri girişini gördüğü anda bu duyguya kapılmıştı. Askerler, albay için herhangi bir tehlike olmadığına güven getirsinler diye, yatak odalarına varıncaya dek bütün evi altüst etmişlerdi. Albay Aureliano Buendia, onların bu tutumunu kabullenmekle kalmadı, Ursula dahil hiç kimsenin kendisine 3 metreden fazla yaklaştırılmamasını emretti. Bu arada evin çeşitli yerlerine de nöbetçiler dikildi. Albay Aureliano Buendia'nın sırtında nişansız, apoletsiz, kaba kumaştan üniforma, ayağında mahmuzlarına çamur ve kurumuş kan bulanmış çizmeleri vardı. Belinde kapağı açık duran bir tabanca kılıfı asılıydı. Tabancanın kabzasından hiç ayrılmayan eli, bakışları gibi tetikte ve gergindi. Alnı artık iyice açılmış olan kafası, harsız fırında pişmiş gibiydi. Karayip denizinin tuzuyla kavrulmuş yüzüne madensi bir katılık gelmişti. İçinin soğukluğuyla bağlantılı bir çeşit canlılık, onu yaşlanıp çökmekten korumuştu. Gittiği zamankinden daha uzun, daha solgun, daha kemikliydi ve sıla özlemine karşı direnmenin ilk belirtilerini göstermeye başlamıştı. Ursula içinden, "Aman Tanrım, artık her şeyi yapabilecek biri gibi görünüyor," dedi. Gerçekten de Aureliano Buendia her şeyi yapabilecek duruma gelmişti. Amaranta'ya getirdiği Aztek şalı, yemekte anlattığı anılar, gülünç hikayeler, bir başka zamanki şakacılığının kalıntılarıydı. Ölülerin ortak mezara gömülmesi emri yerine getirildikten sonra, Albay Aureliano Buendia, Albay Roque Carnicero'yu harp divanını kurmakla görevlendirdi. Kendisi de yeni baştan kurulmuş muhafazakar rejimi, taş taş üstünde bırakmayacak biçimde değiştirecek radikal reformları uygulamaya girişti. Yardımcılarına, partideki politikacılardan daha çabuk tutmalıyız elimizi. Gözlerini gerçeklere açınca olup bitmiş işlerle karşılaşacaklar diyordu. İşte o sırada 100 yıl öncesine uzanan tapu kadastro kayıtlarını incelemeye karar verdi ve kardeşi Jose Arcadio'nun meşrulaştırılmış rezaletlerini öğrendi. Toprak kayıtlarını karalayıp sildi. Son bir nezaket gösterisinde bulunmak için işlerine bir saat ara verdi ve kararlarını Rebecca'ya anlatmak üzere ona gitti. Bir zamanlar Aureliano Buendia'nın gizli aşklarının sırdaşı olan ve inatçılığıyla onun hayatını kurtarmış bulunan bu yalnızlığa gömülmüş dul, evinin loşluğu içinde geçmişe ait bir görüntü gibiydi. Ayak bileklerine kadar uzanan kara giysiler içindeki yüreği küllenmiş kadının savaş hakkında hemen hiç bildiği yoktu. Albay Aureliano Buendia'ya kadının kemiklerindeki fosfor teninin altından görünüyormuş gibi, kadın elektrik yüklü bir bulutun içinde, barut kokusunun hala sezilebildiği yıllanmış bir hava içinde hareket ediyormuş gibi geldi. Albay Buendia, Rebecca'ya sürgüt yas tutmamasını, evi havalandırmasını, Jose Arcadio öldü diye dünyaya küsmemesini öğütleyerek söze başladı. Ancak Rebecca'ya ne söylense boştu artık. Huzuru toprak yemekte Pietro Crespi'nin kokulu mektuplarında, kocasının fırtınalı yatağında boşuna aradıktan sonra, Rebecca anıların somutlaşıp insan gibi odadan odaya yüzdükleri bu evde huzur ve sükûna kavuşmuştu. Rebecca salıncaklı sandalyesine oturmuş, geçmişten fırlamış bir hayalet gibi görünen, kendisi değil de Albay Aureliano Buendia'ymış gibi bakıyordu ona. Jose Arcadio'nun zorbalıkla aldığı toprakların gerçek sahiplerine iade edileceği haberine bile şaşırmadı. ''Sen nasıl uygun görürsen öyle olsun Aureliano'' diye içini çekti. ''Senin bir hain olduğunu hep düşünmüşümdür. Bu şimdi iyice kanıtlandı.'' Toprak kayıtlarının düzeltilmesi işlemi, General Herinaldo Marquez başkanlığındaki mahkemenin çalışmalarıyla aynı zamana rastladı. Duruşmalar sonunda devrimciler tarafından yakalanan düzenli ordu subaylarının hepsi ölüme mahkum edildi. Son olarak José Raquel Moncada yargılandı. Ursula araya girdi. Albay Aureliano Buendia'ya çıkışarak, Macondo'da gelmiş geçmiş en iyi yönetim onun zamanındaydı. Onun nasıl iyi yürekli olduğunu, bizleri nasıl sevdiğini sana anlatmama gerek yok. Sen hepimizden iyi biliyorsun, dedi. Albay Aureliano Buendia annesine ters ters baktı. Ben adalet dağıtma görevini üstüme alamam, dedi. Bir diyeceğin varsa mahkemede söylersin. Ursula mahkemeye gitmekle yetinmedi. Macondo'daki bütün devrimci subay analarını da tanık olarak getirdi. Kasabanın ilk kurucularından olan, içlerinden birkaçı dağları aşmak yiğitliğini göze almış bulunan yaşlı kadınlar teker teker çıkıp General Moncada'nın erdemlerinden söz ettiler. Ursula en son konuştu. Onun yüreklere burukluk veren onuru, adının ağırlığı, söylediklerinin inandırıcılığı, adalet terazisini bir an sarstı. Ursula Yargıçlar Kurulu'na, ''Bu korkunç oyunu çok ciddiye aldınız ve başarıyla da yürütüyorsunuz. Çünkü ödevinizi yapıyorsunuz.'' dedi. ''Yalnız şunu unutmayın ki, Tanrı bizlere ömür verdiği sürece ana olarak kalacağız ve sizler ne denli büyük devrimciler olursanız olun, saygısızlık yapmaya kalkıştığınız anda donunuzu sıyırıp bir güzel kötek atmak hakkımızdır.'' Ursula'nın bu sözleri kışla haline getirilen okulda yankılanmasını sürdürürken, Yargıçlar Kurulu görüşmek üzere oturuma ara verdi. Gece yarısı José Raquel Moncada ölüme mahkum edildi. Ursula'nın bütün sıkıştırmasına, zorlamasına, direnmesine rağmen, Albay Aureliano Buendia kararı değiştirmeye yanaşmadı. Şafaktan az önce hücre olarak kullanılan odadaki hükümlüyü görmeye gitti. ''Unutma dostum'' dedi. ''Seni ben öldürmüyorum, seni devrim öldürüyor.'' General Moncada onun geldiğini görünce yatağından bile kalkmadı. ''Cehenneme kadar yolun var, bas git arkadaş'' dedi. Albay Aureliano Buendia gelişinden o ana kadar arkadaşına yürekten bakmamıştı. Onun nasıl çöktüğünü, ellerinin nasıl titrediğini, ölümü neredeyse törensel bir resmiyet içinde kabullendiğini görünce şaşırdı, kendisinden iğrendi. Bu duyguya biraz da acıma karışmıştı. ''Bütün divana harp yargılamalarının gülünç birer oyun olduğunu sen benden daha iyi bilirsin.'' dedi. ''Aslında başkalarının işlediği suçların kefaretini ödüyorsun. Çünkü bu kez ne pahasına olursa olsun savaşı kazanacağız.'' ''Benim yerimde olsan sen de aynı şeyi yapmaz mıydın?'' General Moncada kalın bağa çerçeveli gözlüğünü gömleğinin eteğine silmek için ayağa kalktı. ''Olabilir'' dedi. ''Üzüldüğüm beni öldürmeniz değil. Çünkü kurşuna dizilmek bizim gibi insanlar için bir bakıma eceliyle ölmek sayılır.'' Gözlüğünü yatağın üzerine koydu. Saatiyle kösteğini çıkardı. ''Beni asıl üzen'' diye sözünü sürdürdü. ''Askerlikten onca nefret ettikten, askerlerle onca çarpıştıktan ve onlar üzerine onca düşündükten sonra sonunda senin de onlardan beter olman ve dünyada hiçbir ülkü bu denli alçalmaya değmez.'' Nişan yüzüğünü ve kutsal Meryem madalyonunu çıkardı, onları da gözlüğüyle saatinin yanına koydu. Sonra sözlerini tamamladı. Bu duruma geldikten sonra son tarihimizin en despot ve kanlı diktatörü olmakla kalmaz, vicdanını susturmak için sevgili dostum Ursula'yı da kurşuna dizdirirsin. Albay Aureliano Buendia kımıldamadan duruyordu. General Moncada gözlüğü, madalyonu, saati ve yüzüğü ona verdi. Sonra sesinin tonunu değiştirerek, "Seni paylamak için çağırmadım buraya," dedi. "Bunları karıma göndermeni isteyecektim." Albay Aureliano Buendia, generalin verdiklerini ceplerine koydu. "Karın hala Manaure'de mi?" "Hala Manaure'de. Mektubu yolladığın adreste, kilisenin arkasındaki evde yine." Albay Aureliano Buendia, "Seve seve gönderirim Jose Raquel," dedi. Albay Aureliano Buendia, sisin mavi havasına çıktığında yüzü geçmişteki bir şafak zamanı olduğu gibi nemlendi ve hükmün mezarlık duvarında değil de avluda infaz edilmesini emrettiğini ancak o zaman fark etti. Kapının karşısına dizilmiş olan idam mangası onu devlet başkanlarına yaraşır biçimde selamladı. Albay Aureliano Buendia, "Artık onu dışarı getirebilirler," dedi. 15. ayrımın sonu, sayfa 142.